Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 11. Kaset, 2. Yüz. Batıya doğrusunu söyleyelim şunun, Batı kapitalizminin geliştirdiği toplumlara özenen, o ekine, o ürüne, o yaşama bağlı, vurgun Atatürkçü aydınımızla halk arasında Osmanlı'nınkinden daha büyük uçurumlar var şimdi. Bir de iyice ortaya dökülen yaşantı biçimi, kadın erkek ilişkilerindeki zıtlık, ahlak sorunu, din sorunu bindirdi. Devrimler yaptı Atatürkçü aydınlarımız. Bir tek devrim, temelde devrim, gerçek devrim yapabilseydi ya halkla el ele verip, halkı ekonomik özgürlüğüne kavuşturacak olandır devrim. Değişmeyen tefeci bezirgan, finans kapital düzeninde çiğnenen, ezilen, sömürülen halkın şapka giymeye, Latin harfini kullanmaya, kızını okula göndermeye, karısını çarşafsız gezdirmeye zorlanması, bunları savunan aydınla halkı kanlı bıçakla etmekten başka ne sonuç verdi? Öyle bir tefeci bezirgan, finans kapital oyunu ki, kötü şeyler de diyemiyoruz bunlara işin kötüsü, demokratlar 10 yıldır bu oyunun ürününü devşiriyor. Köksüz, temelsiz ülkede aydınlar kendi kendilerine kaldı. Düzene başkaldıran ormana kadar sıkıştı mı? Saklanmak, güçlenmek için? Orman haktır burada. Kaçacak, sığınacak ormanı yok ki bizim aydının. Tefeci bezirgan, finans kapital kılıcının gölgesinde yaşamak zorunda. Abdülhamit devrindeki jurnalci aydınları düşünün. Kimler satılmamış ki? Biliyorsunuz, İttihatçılar Beyazıt alanında yaktılar jurnalleri. Kimsenin kimseye bakacak yüzü kalmamıştı besbelli. Birden şöyle bir baktı tek tek, acı, taşlamalı bir gülüşle, "Aman uyanık olun çocuklar," dedi. "Tek vasiyeti bu ihtiyarcığın, sakın yaktırmayın bugünküleri siz ileride. Dökülsün ortaya, görün ne aslanlarımız varmış." Acı gülüşü bir süre donup kaldı yüzünde. Sonra söze yeni başlar gibi, "Korku tek sığınağı özgür aydınımızın," dedi. Doğruları anlamaya başlayan bir yürekli çıksa da dayanamaz uzun boylu politikacı, sanatçı, yazar, nice ünlü kişi aramızdan kaçıp gitmiştir karşı yana. Geçmişteki bu olayda ya örtbas edilen bir yüz karası ya da acı tatlı anımsanan bir gençlik günahıdır. Uzaktan gizli gizli kaş göz eder bize kimisi de, "Tavşanın kaçışını gördüm, etinden iğrendim," diyor halk. Sustu, iyice yorulmuştu. Yavaşça bir soluk alıp sırt üstü bıraktı kendini. Boşluktaydı gözleri, dalgındı. Hatice Hanım kalktı, yastığın altından aldığı ak bir çevre ile alnındaki terleri silmek istedi. Bırakmadı baba. Çevreyi alıp kendisi sildi. "Uyu istersen biraz, yoruldun." Ayılır gibi bir kımıldanma oldu herkeste. Kalkmaya davranıyorlardı. Baba döndü, Şevket'e bakarak, "Oturun," dedi. "Yalnız kalmaktan sıkılıyorum. Okuyamıyorum, uykum da yok." Sonra tatlı bir alayla gülümsedi. "Hatice Hanım'a bakmayın," dedi. "Sizi atlatıp baş başa kalmak istiyor benimle." Gülüşüyorlardı. Hatice Hanım da gülüyordu. Günsel'e baktı Kenan, gidelim gibisine. Şevket'le Seyit'in kalmasını istedi baba. "Bizim değil." Şevket başını kaldırıp babaya baktı. Yüzünü ekşitir gibi yaptı. Sonra yavaşça, "Doğru dersin de," dedi. "Aydınsız da olmuyor." Gülecek oldu Kenan. Günsel de belirsiz bir gülümsemeyle başını önüne eğmişti yavaşça. Kaçınılmaz, katlanılacak bir beladan söz ediyor adam. Baba gülerek baktı Şevket'e. "Aydınsız olduk demedik," dedi. "Niye aydınsız kaldık diye dertleştik." Şevket başını önüne eğdiğine baba açıklama gereği duymuştu. "Ölçüyü kaçırdık mı yoksa? Dayanılmaz acılara katlanan nice aydınlarımız oldu bizim. Saygısızlık etmeyelim onlara. Küçük burjuva aydınından söz ediyoruz, bizimkilerden değil." Kenan'a bakıyordu. Gönlünü mü almak istiyor yoksa suçlamalarını mı yeniliyor? "Ben hangilerindenim?" Baba ağır ağır, "O tür aydınların çoğu dışarıdan gelir bize," dedi. "Avrupa'dan gelir, hele Fransa'dan. Şimdi Amerika'dan da geliyor. Halkın, bizim emekçilerin acılı yaşamından değil, Dışarıda görüp okudukları akımlardan esinlenirler çoğu. Oradaki doğruları burada yinelerler. Hele ileri sanatçılarımız. Devrimcilikleri oradaki ünlü sanatçılara benzeme çabasıdır. Devrimci doğrular kendi ülkelerinde güçlüdür. Sanat doğruları da gerçektir çünkü. Bir boy kaçış bu da. Dışarıya kaçma, kurtulma çabası bir tür. Bir söz var hani, kökü dışarıda diyorlar. Kökü yok ki dışarıda olsun. Gözü, gönlü dışarıda. Kenan Sermet'i düşündü, sevindi. Kendine bakan Günsel'i gördü. O da bunu düşünmüştü sanki. Mutlu bir gülümseme vardı gözlerinde. Kalkma konusunda da anlaşıverdiler. Baba da susmuştu. Kalktılar. Baba Kenan'a büyük bir yakınlık gösterdi ayrılırken. Sık sık gelirse sevineceğini söyledi. Şaştı Kenan. Şevket de güler yüzle sıkmıştı elini. Demek gülermiş. Seyit'in gülmediği yoktu ki. Sokak kapısına kadar gelen Hatice Hanım da ayrılırken ne demekse yine birlikte bekleriz dedi. Bu birlikte sözü anlamlı geldi Kenan'a. Sokaktaki toz yağmuru durmamıştı. Ne pis hava be dedi Günsel. Koluna girdi Kenan'ın, iki koluyla sımsıkı sarılarak yürürken birlikte radyoaktif olalım, kaynaşıveririz iyice dedi. Gülüyordu. Kenan'ın kafasına takılmıştı, duramadı, sordu. Ne diye biliyorlar bunlar bizi? Günsel şöyle bir baktı Kenan'a, beklemediği bir şeydi. Bilmem dedi, senin de geleceğini söyledim o kadar. Belki ağabeyimden öğrendiler, soracak değiller ya. Ne oldu da? Hiç dedi Kenan, öyle geldi. Günsel güldü. Aptal değiller ya, anlamışlardır dedi. Bakma sen, cin gibidir Hatice Hanım, hiçbir şey kaçmaz gözünden. Bir şey demedi Kenan. Günsel düşünceli. Söylese miydim dedi. Bilmem, ne diyecektin? Günsel bir an sustu, aşma, üste çıkma çabasındaydı. Kenan'ın sardığı kolunu sevgiyle bastırdı göğsüne, özentili, delişmen bir gülüşle. Oh, canımıza değsin, kaptım karısından, metres yaşıyoruz bu herifle, diyeceğim dedi. Kenan irkilir gibi oldu birden. Günsel de anlamıştı, boşunaydı çabası, doğal söylememişti. İçine sindiremediği, iğreti, yapmacık bir davranıştı. Handan'ın işi bu, benim değil. Beceriksizliği örtbas etmek değil, daha da arttırmıştı sözlerindeki ağırlığı. Bir utangaçlık çöktü üstüne. Söyleme böyle dedi Kenan. Saçma belki, çok üzülüyorum. Karımsın sen benim. Karım da ne oluyor? Aradığı sözcüğü bulamamıştı, titrer gibi bir sesle. Seni bulduğum için varım ben dedi. Bir şey bulup demek, demin yarattığı olumsuz durumu atlatmak için gerekliymiş gibi alaylı sürdürmeye çalıştı Günsel yine. Cogita ergosum. Ne sandın dedi Kenan. Cogitomsun benim. Günsel içten bir kahkaha attı birden. Kenan şaşkın baktı. Öyle tatlı gülmüştü ki o da güldü. Ne oldu dedi. Günsel gülücüklerle dolu ışıl ışıl gözleriyle hiç dedi. Cogitom deyince kovboy filmlerinde Meksikalı sürtükler vardır, onlara benzedi. İspanyol karıları. Sonra o filmdeki söylenişlere benzeterek seslendi. Hey cogito. Kenan da gülüyordu. Yine sımsıcak sarıldı Kenan'ın koluna. Beni bu kadar şımartma dedi. Senin düşün bozulmasın diye başlayacağım olduğumdan ayrı görünmeye. Ne olurum sonra ben? Şu havaya bak. Hadi bir sinemaya gidelim önce. Beyoğlu'nda bir film varmış. Handan çok övdü. Benim romantik delikanlım diyordu Günsel Kenan için. Siz hepiniz romantiksiniz derdi Handan. Yalan mı? En katı görünenleriniz bile duygulu yanı ağır basar. Duygulu olmamız için gerçekleri önceden görmemize, duymamıza yarıyor. Vurdum duymaz olan geçsin karşı yana. Geçmiyor mu? İyice tanımıştı artık Günsel de ara sıra bunalımlara düşen bu koca adamı. Özü iyi, kafası, yüreği iyi. İçinde bulunduğu ortam kötü. O artamada bir süre katlanılacak. O bunlara katlandığı sürede düşeceği bunalımları göze almak, geçiştirmeye çalışmak, Günsel'e düşen sevgi borcu. Peki o sürenin uzunluğu? Hiç bırakmazsa bu adamın yakasını o karı, ara sıra içine çöken bu kara bulutu var gücüyle kovup dağıtmaya çalışıyordu. Daha Nisan'ın haftasında olaylar öylesine koşuşturmaya başladı ki ne kara ne ak buluttu artık. Olaylara yetişebilmek, geride kalmamaktı sorun. Fakültelerdeki dernek ileri gelenlerini bir araya getirmeyi başarmışlardı. Mart sonunda bir gün Aksaray'da emlak apartmanında Karslı bir CHP'linin katında akşamüstü 6'dan gece 9'a kadar süren bir toplantı yapılmış. Derneklerin ileri gelen gençleri ortak davranmak, hükümete karşı tutumlarında birbirlerine destek olmak konusunda görüş birliğine, söz birliğine varmışlar, yazıp imzalamışlardı bunu. Günsel gitmemişti o toplantıya. Daha doğrusu gitmemesi istenmişti. Ağabeyinden ötürü kuşku duyanlar bulunabilir demişti Sermet Günsel'e. Aklı başında öteki gençlere de doğru gelmişti bu. İyi ki gitmemişti. Sonradan o toplantıda polis olduğu, konuşmaların teybe alındığı söylentileri çıktı. Kimi gençlerde gerçekten de ürkek bir hava esti bir ara. Eskilerle kurulacak bir ilişki, ürkekliği tam bozguna çevirebilirdi ya, olaylar öylesine gelişiyordu ki olanı düşünen yoktu pek. Herkesin gözü olacaktaydı. Daha 14 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anma törenine giderken vapurda kaynaşmalar, ateşli tartışmalar yapılmıştı öğrenciler arasında. Soğukkanlı bir gençliğin ne getireceği belli olmayan olumlu kıpırdanışlarıydı bu. Kafayı çekip meyhanelerde devrimci kabadayılık yarışmaları da süre dursun, konuşmalar, tartışmalar, kentin belli başlı yerlerinde gelişen daha sağlıklı bir arayışa dönüşmüştü artık. Akşamüstü çalışma saatlerinden sonra yapılan bu toplantıları CHP'liler örgütlüyordu. Partili olmayan birçok genç de katılıyordu. Asıl gelişme gösteren de bu bağımsızlardı. TMGT'ye bağlı gençlik kuruluşları, Kadınlar Birliği, TMTF, Devrim Ocakları, Teksif Sendikası'nın gençlik kolu, İzciler Birliği gibi birçok örgüt, gençlerin toplantı, tartışma, kaynaşma yeriydi artık. Açıkça ileri bir çizgide ortaya çıkma, görünme olanağı yoktu. Hükümete ateş püsküren en ateşli muhalif birkaç genç, söz gelimi toprak reformu, köy enstitüleri diyorlardı ya, bu konuda biraz ileri gidenleri şakacıktan komünistlikle suçluyorlar, usulca uzaklaşmaya bakıyorlardı. Aşırı solcular, işçi sözü eden, grev hakkı isteyen, gizlice Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyanlardı. Solcu bilinen bazı ünlüler, profesörler, doçentler yapılan her şeyi CHP'nin bir oyunu sayıyor, sokulmaktan kaçınıyorlardı. Bazıları da açıktan açığa karşı çıkıyordu. Toplantılarına bunların katılmasını CHP'liler de istemiyordu. Menderes'i destekleyen solcular da varmış deniyordu. CHP'ye onun göresinde toplanan gençlere ver yansın edip Menderes'in doğru yolda olduğunu savunanlar bile vardı. Bir gün bakıyordunuz ünlü bir romancının, bir üniversite ilgisinin adı karışıyordu bu söylentilere. Aslında olaylar CHP'yi aşma eğilimindeydi. Bu eğilime yuvarlanma olanağı verecek tek örgüttü ortadaki CHP. Fakülte teksir notlarından özenip CHP Şehremini Gençlik İlçe Kongresi'nde Julius Moh'un sosyal eşitliğin üçüncü öğesi ekonomik fırsat eşitliğidir sözünü etti diye komünistlik suçlamalarıyla Onur Kurulu'na verilmişti hukuk öğrencisi Raif. CHP de buydu. Ara sıra Günsel de yanlışa sapma kuşkusuna, korkusuna düşüyordu bu kargaşada. Kenan'la tartışıyor, doğru yargılara vardıklarına inanıyorlardı. Yine de tas tamam işlerine sinmiyordu. Kenan'a belli etmemeye çalışıyordu ama Günsel kuşkularını kendine karşı güvensizlik diye alırdı bakarsın. Baba da eylem konusunda kesin söz etmiyordu. Genel sorunlar, düşün sorunlarıydı üstünde durduğu. Alın siz bunları, günlük olaylara uygulayın, ayrıntıları sormayın bana der gibiydi. Ama o yarattıkları adam gelir, hepsinin birden sırtına biner, milyonlarca insana çektirdiği kalmaz bir gün. İki omuzun arasına kocaman bir kelle oturtmuşlar, gereğinde düşüneceksin demektir bu. Ayrıca bir oyuna gelmekten korkuyor da olabilirdi. Öyle acı denemelerden geçmişti ki kime, nedenle, ne konuda güveneceğini uzun uzun düşünmek zorunda. Öğrencilerin örgütü, yönetimi, sorunlarının çözümü de ondan beklemek olacak şey mi? Geriye kalıyordu Sermet'le, Sermet gibi tanıdığı birkaç genç. Onlarda da neye varırdı bu iş? Belki, belki değil, kuşkusuz daha birçokları vardı ya, ilişki kurmak, anlaşma sağlamak çok zordu. Kim bilir, belki bir gün bütün güçler bir araya gelecek. İpin ucunu kaçırmamak, olaylar içinde yitmemek, kışkırtmalardan sakınmak, çevreyi olumlu etkilemeye çalışıp yön vermek bugün yapılacak tek iş. Fakültede sürekli yalnızlık içindeydi. Eyleme yatkın, uyanık gençlerin çoğu hukukta, iktisatta, tıpta, kimisi de teknik üniversitedeydi. Öğrenci eğilimleri daha çok öğretim üyelerinin eğilimine bağlı oluyordu. Aydın, aydını izliyordu babanın deyimiyle. Üzüm, üzüme bakarak. Dünyadan habersiz, koridorlarda dolaşan, anfileri dolduran, çoğu yarının öğretmeni, bu kızlı oğlanlı kalabalık, birbirlerini yıpratmak için çevirdikleri dolaplar, öğrencilerin ağzında, kerli ferli öğretim üyeleri, acımalı bir öğürtü uyandırıyordu insanda. Fakülte değil, gerizekalı sağırlar, dilsizler yurdu. Felsefeye girdiğinde bir eski tanıdık edebiyat öğretmeni, "Orası fakülte değil, okullar da gençleri boğup tüketsin diye gulyabani üreten kalpazanlar şirketi" demişti. Önce bozulmuştu Günsel bu cafcaflı söze. Sonraları ortaokulda, lisedeki bazı öğretmenleri de düşündükçe anlamıştı sözlerindeki gerçek payını. Gencecik beyinleri kurutup karartan o gulyabaniler buradan çıkıyor işte. Gulyabani üreten kalpazanlar şirketi. Boyuna hırlaşıyor ortaklarda. Sakallı Celal'in "Bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür" ünlü sözü burası içindenmiş olmalı. Belki aşırı duygusaldı. Haksız yargıydı bu koca fakülte için. Birileri vardı bir köşelerde. Silik, ürkek, içine kapanık. Saygıyla baktığı başka dallardaki bir iki öğretim üyesi düşünüyordu ara sıra. Ne yapsın da onlar da? Sen nasılsan onlar da öyle. Sen daha özgürsün. Onlar sürekli gözaltında. Soluk bile aldırmazlar. Böylece de koca fakülte kalpazanlar şirketi olur çıkar. Felsefeye gireceğini söyleyince alaylı gülmüştü abisi. "Çok şey öğrenmeye kalkma bari" dedi. "Temel şeyi öğren. Bilgileri arttıkça yanılgıları da artar o heriflerin. Ne güzel söylemiş halkımız. Şeytan melaikelere 70.000 yıl hocalık etmiş, şeytanlığı çıkmış ortaya sonunda yine. Sağlam bas. Ezilen, halktan kopmamaya bak. Ne öğretirse o öğretiyor insana." Yalnız sağcı, tutucu da değil, gericilerin elindeydi öteden beri çoğu bölümler. Sovyet devrinden kaçan Tatarlar, Azeriler, Osmanlıcılar, dinciler, ırkçı Turancılar, savaş yıllarında Hitler ordularının başarısı ile kendinden geçen, kafaları faşist, Almanya'da biçimlenmiş, bugünün Amerikancıları, Fransızcıları, İngilizcileri, ortakların çirkin mozaiğini oluşturuyordu kalpazanlar şirketinin. Yıl uğursuzundu. İçi karalar, ağzı karalar, yüzü karalar, azılı azılı hırlaşıp dursun ortada. Kendi alanlarında bilgisizlikleri öğrenciler arasında bile alay konusuydu çoğunun. Biraz dişli, biraz kafalı bir öğrenci çıktı mı aşağıdan alırlar, çatışma yaratmaktan çekinirlerdi. Odalarına çağırdıkları kız öğrencilerine sarkıntılık edenler, saldıranlar, cinsel sapıklığı söylenenler ne kokar ne bulaşır ağırbaşlılar ile birlikte yönetiyorlardı ortaklığı. Güle oynaya, hırlaşa didişe. Nisan'ın ikinci haftasında önemli olaylar Türkiye'yi yazgısına götürür gibi koşuşurcasına birbirini izlemeye başladı. 12 Nisan'da Demokrat Parti Meclis Grubu CHP hakkında meclis tahkikatı açılması kararına vardı. Aynı günlerde gazeteler Menderes'in Moskova'ya gideceğini yazıyordu. Rasim'in getirdiği haber doğru çıkmıştı. Kruçov'un çağrısıyla gezi Temmuz'da olacakmış. 16 Nisan'da CHP Menderes'in Yüce Divan'a verilmesini öneriyordu. 18 Nisan'da CHP'nin bir kısım basının eylemlerini araştırıp soruşturmak için 15 üyeli bir tahkikat komisyonu kuruldu. Bütün siyasal eylemler yasaklandı. Altından ne çıkacağı bilinmez, bunaltıcı, ağır bir hava esiyordu Türkiye'de. Tahkikat komisyonuna olağanüstü yetkiler veren tasarının yasalaşması bekleniyordu. Acımasız, astığı astık, yasal görünen, yasa dışı bir baskı örgütü çalışmaya başlamak üzereydi. Anayasaya, baba yasaya hepsi bir yana itilmişti artık. En gerilerin, en azgınların korku salan apaçık baskı yöntemi. Kenan'la ilişkilerinde yine bir tedirginlik başlamıştı Günsel'in. Günlük yaşantılarında o da mutluydu, o da önüne geçemediği bir istekle koşuşuyordu teşvikiyedeki kata, ama çocuklarla da buluşması gerekliydi böyle bir zamanda. Son günlerde arkadaşları sürekli eve uğramışlar, hiçbir akşam bulamamışlardı Günsel'i. Soğuk gülümseyen Sermet'ten başka hepsi gizli çalışma için kaybolduğuna, iş kovaladığına veriyorlardı. Ne diyeceğini bilemiyordu Günsel de. Nasıl gider böyle? Konuşmalıydı Kenan'la. Belki bozulacak. Ne yapalım? Alışsın. Alışmamız gerek. Düpedüz bencillik bizim yaptığımız. Sevişmek, kitap okumak, tartışmak hepsi güzel, tatlı şeyler. Sonuç? Toplumda hangi sorunun çözümüne varıyor bu yaptıklarımız? Dört duvar ortasında kalacaksan bana ne? İstersen faşist ol, demişti bir gün ağabeyi. Nisan'ın son hafta başında, pazartesi akşamüstü, tam kitaplıktan çıkacaktı ki Aynur'la Murat geldiler. Bu akşam size uğrayacaktık, dediler. Sermetler de gelecek, evde misiniz? Tıplıların kongresi var ya çarşambaya. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Günsel, kızararak. Önemli bir işim var çocuklar, dedi. Yarın bekleyeyim sizi, olmaz mı? Ses çıkarmadan ayrıldılar. Günsel sıkıntılı kaldı bir süre. İçi ile barışık değildi. Yalan söylemişti. Sevişmekten başka bir konu yoktu Kenan'la. Buydu önemli iş. Oysa tıp talebe cemiyetinin kongre öncesinde gerekli bir sürü şey vardı çocuklarla konuşulup tartışılacak, karara bağlanacak olan. Handan da gelirim demişti. Günlük ders kitabından başı kalkmayan bir sürü tıp öğrencisi gelişen olaylarla ayılır gibiydiler. Karşı çıkmaya başlamışlardı hükümetin tutumuna. Belli bir birikimin öğrencilerde yaratmaya başladığı bu dirençte Amerikancı Başkan Sigmund Rhein'e karşı Güney Kore'deki ayaklanmaların basında yer alması da etken olmuştu belki. İstifa zorunda kalmıştı Rey. Güney Kore'de de baskı yönetimine başkaldıran öğrencilerle öğretmenlerin gösterileri ardı arası kesilmeden sürüp gidiyordu. Fakülteden çıkıp yürümeye başladı sahaflara doğru. Her akşam bu saatlerde çıkıyor, sahaflar, Kapalı Çarşı, Cağaloğlu, Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye iniyordu yürüyerek. Seviyordu yürümeyi, dinlendiriciydi. Hem kitaplara bakıyordu sahaflarda, Baba Ali'de kitapçı vitrinlerinde, hem de vakit dolduruyordu. Akşamları 6'da buluşuyorlardı Kenan'la Sirkeci'de, istasyon önünde. Birlikte evlerine çıkıyorlar, bir şeyler hazırlayıp yiyorlar, gece 11-12'ye kadar kalıyorlardı. Geceyi orada geçirdikleri de oluyordu ara sıra. Yasak aileydiler. Yarım bir mutlulukla yaşanan karı kocalıktı bu. Sürekli korkular yatıyordu Günsel'in içinde. Gebe kalmak korkusu başta geliyordu. Balayında gibiydiler. Öyle coşkulara kaptırıyorlardı ki korunma konusunda öğrendiği şeyler çoğu kez her iş bittikten sonra akıl ediliyordu. İyiden iyiye değişmişti. Kadınlığının tam bilincindeydi artık. Kendini, isteklerini apaçık tanıyordu. Gündüz işinde çalışırken akşam Kenan evleri sağlıklı, ürpertili bir koşullanma ile takılıveriyordu kafasına. Geçen hafta gazetelerde koca manşetlerle çıkan bir haber bir korkuyu daha depreştirmişti içinde. Boğaziçi'nde randevu evinde fuhuş yapan arabalı zengin kızlar basılmıştı. Biri üst kat pencereden atmış kendini, canına kıymış. Kenan'a sezdirmek istemiyordu, utanıyordu konuşmaya ya, bir türlü de kurtaramıyordu kendini bu korkudan. Ya bir tuzak kurarlarsa bize, rezil olduk gitti. Pencereden mi atlamalı o kız gibi? Cezaevine tıkıverirler. Aman ne güzel, ağabeyi devrimcilikten, kız kardeşi fuhuştan. Ağabeyim burada olsa dünyada kalamam böyle geç vakitlere. Kaçamak olur arada o kadar. İyi ki yok. Bitse artık bu iş, kurtulsak şu karıdan. Kenan'ı bekler buldu sirkeci de, paketler vardı elinde. Kırılma Kenancığım dedi, gitmeyelim bu akşam. Kenan şaşırmıştı. Neden? Nedeni var mı? Birden öyle gelmişti içinden. Ne deseydi? Kenan anlamış gibi. Yoksa dedi şey misin? Şey mey değildi oysa ki. Ona da üzülüyordu. Epey bir gecikme vardı ay durumunda. Bir yorgunluk vardı üstünde. Kaçamak bir yanıtla atlatmak istiyordu. Deli gibi isteğine karşı koyma sınavı. Görevden yan çizmesine ceza bir tür. Başını önüne eğdi suçlu suçlu. İyi, bir süre kurtulduk korkudan. Uysaldı Kenan, yakınmamıştı, sevinmişti bile. Gebelikten o da korkuyor benim kadar, korkmaz mı? Aynı uysallıkla bakıyordu Kenan, yumuşak, çekingen. Dinlenirsin dedi, konuşuruz biraz, olmaz mı? Yemekten sonra hemen dönersin. Olmaz dedi Günsel. Gerçekten de olmazdı. Eve gidersem nasıl dururum, yalanım da çıkar, bitti, olmaz artık. Gideyim dedi. Çocuklar da arayıp duruyor bu hafta. Biliyorsun, konuştuk seninle. Tam da önemli şeyler. Çok boşladık. Görev kaçağı gibiyim. Kenan üstelemeden sessiz dinliyordu. Günsel durdu. Biraz sonra kasıtlı bir vurgulama ile "Sen de evine git." dedi. Kışkırtmak için söylemişti. Anlamamış gibiydi Kenan. Yoksa anlamıştı da bıktı mı benden? Bu kadar aptal mı bu adam? Görmüyor mu nasıl istekliyim? Bir yalan attım işte. Niye çekip götürmüyor kolumdan? O karıya gidecek. Al sana ceza. Ben arabayla götüreyim seni. Kızgınlığını belli etmemek için yürümeye başladı Günsel. Hayır dedi. Bahçe kapıya yürüyelim. Tramvayla gitmek istiyorum. İçimden geldi. Çoktandır binmedim. Bahçe kapıda kalabalık tramvaya, ılık tramvaya itiş kakış binip de pencereden durakta üzgün bakan Kenan'ı görünce dönüp aşağı atlamamak için güç tuttu kendini. Öylesine bir köşeye itilmişti ki kımıldayamıyordu bile. Gülümsedi Kenan'a, o da gülümsedi isteksiz. Belli ki neye uğradığını anlayamamıştı. Karşı çıkmamıştı. Daha önceki kavgalarında öyle eleştiriler yapmıştı ki Günsel, yine küçük burjuva damgasını yememek için bazı şeyleri anlayışla karşıladığını kanıtlıyor gibiydi. Bu da onun sınavı bir tür. Al sana. Küçük burjuva filan değil adam. Nasıl olgun, nasıl ağırbaşlı karşıladı. Tam bir devrimci gibi. Doğruladı da seni. Git arkadaşlarına görevini yap. Eleştirilerinden nasıl yararlandım görüyorsun. Cehenneme gitsin eleştirilerim. Çocuklara da gelmeyin dedim. Boşu boşuna. Hay Allah. Gerçekten gidip o kadınla yatar mı? Tam küçük burjuva kıskançlığı. Sinirlerim bozuk da ondan. Yatsın isterse aman. Kıymetline geldi aklına. Sivas'ta, mahallelerinde yamru yumru bir koca karı, erkek milleti kuduz köpektir, kara etini aşerer demişti bir gün. Kenan da kuduz köpek. Salyaları akı akı gidip ısırsın o karıyı. İçine bulantı geldi birden. Ağır bir havası vardı tramvayın. Yakınındaki bir adam kokuyordu. Ayak kokusu. Sararmış benizleri, yağlı yakaları, soluk giysileriyle çoğu akşam iş dönüşü yoksulların doldurduğu ikinci mevki Aksaray tramvayı limon kolonyası kokacak değildi ya. Koku gittikçe artmıştı. Sultanahmet'e varmışlardı ki öğrecek gibi oldu. Baygınlık geldi içine. El etti biletçiye, itiş kakış zorla indi tramvaydan. Açık hava biraz iyi gelmişti ya, tramvaydaki koku burnundan gitmiyordu bir türlü. İçine sinmişti sanki. Derin bir iki soluk aldı. Bu kadar mı inceldik? Koptuk mu bu halktan? Sanki çok yabancıyım pis kokularına. Yoksa hastalanıyor muyum? Bir öğürtü daha gelince dar attı kendini Ayasofya'nın bahçe duvarı dibine. Kusamıyordu da. Acı sular geliyordu ağzından. Tükürdü, geçiştirdi bir iki öğürtüyü, mendille tıkadı ağzını. Yoldan geçen birileri bakıyordu. İki kadın bakıyordu. Araçlar geçiyordu. Bir utançla kala kaldı birden. Yoksa... Yok canım, böyle birden olur mu? Belli ki o pis kokudan. Sonra sinirliyim de. Aldat kendini bakalım. İçinde gittikçe büyüyen korkuya karşı çıkar gibi divan yoluna doğru yürümeye başladı. Ortalık kararıyordu. Duraklar kuyrukta tıklım tıklım bekleyenlerle doluydu. Bir hüzün kapladı içini. Niye ayrıldım Kenan'dan tam bu zamanda? Nerededir şimdi? Bir şey de demedi. Kalabalık caddede yalnızlığa gömülmüştü. Çemberli taşa doğru öylece yürüyor, ne yapacağını bilemiyordu bir türlü. En iyisi bir taksiye atlayıp evi bulmak. Bulantı da geçti gibi. Örtbas etmek var mı doğruları? Bal gibi gebelik bu. Ya evde de olursa? Teyzem anlar mı? Ne olur anlarsa? Ağzı var, dili yok zavallının. İyi ki annem babam yok. Dayaktan öldürürdü beni o adam. Anacığım da bol bol ağlardı. O da yerdi dayağı. Göz mü açtırırlardı ki böyle şeyler olsun? Pişman mısın? Pişman mıyım? Yoo, pişman değilim. Çözüm bekleyen, kaçınılmaz, tatsız bir sorun vardı ortada, o kadar. Handan'la bir konuşalım önce. Belki de yanılıyorum. Aptalım biriyim ben. Güçlü görünmeye çalış, bilginçlik sat. Kenan da bir şeyler sanıyor beni, bayılıyor. O daha mı az aptal? Ağlamak geliyor içimden işte. Ne var? En sağlıklı, en doğal şey gebe kalmak. İlaçlar, adaklar, dualarla bekliyorlar. Necmi ablayı kocası boşadı kısır diye. Nasıl ağlamıştı kadıncağız? Suç da herifteymiş. Süleyman'dan ikiz doğurdu, bir yıl sonra evlendiydi de mevlit okuttular. Beni de götürdüydü annem. Kaç yaşındaydım ki? İlkokulda mıydım ne? Ne güzel olurdu mevlitler. Kalaylı bakır kaselerle şerbet verirlerdi. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Herkes kalkıp birbirinin sırtını sıvazlardı. Büyüklerle oynadığımız ne güzel oyundu. Kulağım mevlitçinin ağzında, bellemiştim yerini. Hiç de çıkmaz belleğimden. Geldi bir kuş ak kanadıyla revan, arkamı kuvvetle sıvadı hemen. Ayağa kalkılır, başlar herkes birbirinin sırtını sıvazlamaya. Çok sonraları öğrendim de bunun kolay doğum dilemek olduğunu. Erkek çocukların da sırtını sıvazlardık, gülerdi kadınlar. Geldi denince herkesin saygıyla ayağa fırladığı ak kanatlı kuşun da ne çok düşünür, ne çok düşlerdim. Kanadıyla annelere mutluluk getiren, acılarını dindiren bir ak kuş. Bir kez de gerçekten düşüme girmişti. Canavarca dövmüştü o gece baba. Ağzı kan içindeydi anacığımın. Ağlayarak uyumuştum. Babam, annem gülüyorlardı düşümde. Ak kanatlı kuş da oradaydı. O da gülüyordu. Ne iyi kuştu. Sevilmez mi? Picasso'nun barış güvercini gibi bir şey. Duysunlar da onu da yasaklasınlar. İçimde sımsıcak bir şeyler kımıldadı birden. Vay canına. Bebek var karnımda. Bebek değil, daha minicik bir canlı. Gün günden savaş verecek bebek olmak için. Düşman daha güçlü. Olmayacaksın diyecekler. Keskin bıçaklarla saldıracaklar sana. Kazıyıp atacaklar bir lağım yoluna. İçinden ezilmeyle birlikte öğürtü geldi yine. Mendili bastırdı ağzına. Beyazıt'a yaklaşmıştı. Yeniçeriler çarşısında karanlık bir aralığa saptı. Bir duvar dibinde durdu bir süre. Kusabilsem. Ağzına gelen acı suları tükürdü. Baygınlık geçirir gibi oldu, duvara yaslandı. Korkuyla bakındı, ıssızdı aralık. Uzak bir motor hırıltısı, demir, çekiş sesleri geliyordu bir yerlerden. Yeraltı gibi bir iş yerinden kirpas içinde bir oğlan fırlayıp karşıdaki kapıya daldı. Duvara yasladığı başını kaldırdı utançla. Tanıyorum ben bu kapıyı. Abisini arayıp bulduğu, Kenan'ın hastalığında telefon ettikleri atölyenin hanı. Birden çıkıverse abimin arkadaşı, o saat anlar. Sırıtır mı? Suratıma mı tükürür? Ne onu yapar ne bunu. İyi adamdı. Aman, sıçayım ağzına hepsinin. Handan'dan alıştık bu sövmelere de. Niye Handan? Babanın ağzı çok mu temizdi? Bir açtı mı? Ağır ağır caddeye çıktı. Dopdolu taşıt araçları iki yana koşup duruyordu akşam kalabalığında. Aynı korkuyu duydu birden. Arkasından bir tramvay daha gördü. Bu sefer o kokuyu da duydu. Bütün tramvaylar o adam kokuyordu. Hiç kuşkusuz gebelik bu. Annem anlatırdı, bana gebeyken peynir aldığı bir dükkan hep peynir kokarmış burnuna önünden geçerken. Bir dolmuş durdu, bir kadınla çocuk indiler iş olsun diye, koca Mustafa Paşa dedi. Gel dedi şoför. Nasıl oldu bu? Pencerenin yanına oturdu, başını kelebek camının önüne dayadı. Temiz hava çarpıyordu yüzüne. İçeri bakamıyordu korkusundan. Durup kalkmalar, inmeler, binmeler arasında bulmuştu sokaklarının başını. İndi, ağır ağır eve yürüdü. Kenan'ı evde bulacak gibiydi sanki. Anlamıştır, atlayıp gelmiştir. Bu düşle çıktı merdivenleri, zile bastı, bekledi. Kimse yoktu evde. Kapıyı anahtarla açarken bir kırgınlık çöktü içine. Hele kimsesiz, boş ev daha da karartıcıydı. Neredeler? Merak etmeye başlamıştı. Ne oldular bunlar? Salonda ışığı yakıp koltuğa bıraktı kendini. Merdivenlerden sesler, mırıltılar geliyordu. Teyzenin ayak sesleri. Fırlayıp açtı kapıyı. Turgut'un kolu sarılmış, boynuna asılmıştı. Teyzesi soluk soluğa ağlamaklı. Ne oldu? Nahide Hanım ayağını sürüyerek içeri girerken daha da ağlamaklı yakınmalarla başladı. Kolunu kırmış, Cerrahpaşa'ya götürdüm. Canımdan bezdirdi bu oğlan beni. Ana yok, baba yok, sahip yok. Kendisine de taş vardı bu yakınmada. Nereden çıktı bu? Çekti Turgut'u. Oğlan sararmıştı, ağlamış daha önce. Kuruyan yaşların kara lekeli izleri belli belirsiz kirli yanaklarında duruyor. Suçlu suçlu önüne bakıyordu. Ne yaptın da? Dili çözülüverdi birden. Hiçbir şey yapmadım hala. Duvardan atlıyorduk. Elinde sopa vardı Osman'ın. Birden ayağım takıldı. Ayağı kayınca da sağ koluna düşmüş. Çok acımış. Hastanede bakmışlar. Hay Allah, bir bu eksikti. İyi ki geldim evime. İçime mi doğdu nedir? Teyze Hanım içeride söylenip duruyordu. Aldırmazdı söylenmelerine ya. Nedense şimdi dokunuyordu. Her sözü iğneli. Her sözünde kendisine bir taş atıyor gibi geliyordu. Böyle çocuk mu büyütülür? O ki ana baba olmasını bilmiyorlar, yapmasınlar çocuk. Uğraşacak durumum mu var benim? Acıma duydu teyzesini. Haksız mı kadıncağız? Günler var ki oğlanın yüzünü bile doğru dürüst görmez oldum. Sabah çık, gece yarısı gel. Bazı gece hiç gelme. Alçıya mı koydular? Yok dedi Turgut, çatlakmış hafif. Bağladılar iki tahtayla, film de aldılar. Handan teyzenin bir arkadaşı vardı, onu bulduk. Cuma yine gideceğim, sabah 8'de. Sağ kolu olması kötü. Önemli bir şey değil belki ya, okul durumunu etkilemese bari. Ödev filan yapamaz bu elle. Gidip öğretmeniyle konuşmalı. Al bir tatsız iş daha. Ya önemliyse, bir şey olursa koluna? Cız etti yüreği. Abisinin sözü geldi birden. Kollarımı keseceklerine öldürsünler beni. Bizi insan yapan elimiz. Handan'la bunu konuşmalı yarın. Kendim götüreyim hastaneye. İp atlarken ayağım burkulmuştu benim de. Bilekte çatlak var demişlerdi. Günlerce yatırdılardı. Ya topal kalsaydım? Kenan sevmezdi beni. Gebede kalmazdım. Kötü mü? Nahide Hanım mutfakta yemek hazırlığına girmişti. Tok olduğunu söyleyerek odasına geçti. Komodinin üstünde abisinden gelmiş iki mektup vardı. Teyzesi söylemeyi unutmuştu demek. Epeydir gelmiyordu. Bazı ikisi birden gelir böyle. İnceleye mi tutarlar ne? İyiymiş Hasan, onu merak ediyormuş. Yıllardır örtülü yazışmaya alışmışlardı. Görünüşte kupkuru mektuplardı abisinden gelen. Günsel her sözün değerini vermeyi, anlamını çözmeyi iyi biliyordu artık. Sağlığına önem vereceğini, boş yere ne kendini ne de bizleri üzüntülere düşürmeyeceğini biliyorum. Benim akıllı kızım. Hep akıllı kızım der. Kışkırtmalara kaptırma kendini, pisi pisine gitmek demek bu. Soranlara selam. Kimsenin adını yazmaz. Yatağa uzandı, mektupları birer kez daha okudu. Bir sayfayı doldurmayan şeylerdi. Komodinin üstüne bıraktı. Acıkmıştı. Canı hiçbir şey yemek istemiyordu yine de. Bulantıdan korkuyordu. Kolonya şişesini aldı komodinin üstünden, avucuna doldurup kokladı, alnına, şakaklarına sürüp ovaladı. Daha iyiydi. Kafasındakileri bir düzene sokmak çabasıyla öylece kaldı bir süre. Dalmıştı. Bir gürültüyle gözlerini açtı. Teyzesiydi seslenen. Onu istiyorlarmış. Aklına Kenan gelmişti birden. Sormadan fırladı. Salonda Şevket, karısı Fatma, bir genç kız, bir de adam. Tanıyacaktı ya. Tamam, Şevket ağabeylerde görmüştüm bir gece. Nişanlısıydı bu kız, Sevil. Adam da bir türlü getiremiyordu adını. Sevinçle, biraz da gösterişli sıktı ellerini. Fatma ile Sevil ile öpüştüler. Şevket ağabey, gidelim der durur bizim Faik çoktandır diyordu. Hah, Faik'ti adı. Dokumacıydı. Bu kız da nişanlısı. Tam da gününü buldular gelmek için. Saat 8:30 filan. 11'den önce kalkmaz bunlar. Dayanabilir miyim? Ya yine bulantı, öğürtü gelirse, kusarsam? Fatma abla anlar mı? Anlamaz olur mu? Şu kız bile. Kızma bakalım. Belki o da gebe. Bırakır mı bu herif? Erkek dediğin kuduz köpek. Her neyse. Anlar o da. Bilmediği yoktur bunların. Gizli gizli. Ben de bugün öğlende balık yedim dedi Günsel. Bayatmış. Zehirlendik mi nedir? Üzüntüyle ilgilenmişler hepsi. Yatsan filan gibi sözler edildi. Yok şimdi iyiymiş. Birkaç kez çıkarmış. Birazcık bulantım var. O da geçer sanırım. Damdan düşer gibi açmasına tutamayıp gülecekti az kalsın ya. Daha bir güvenli olmuştu şimdi. İyi oynadık, yuttular. Yalancılık günüm bugün. Kenan'la başladık. Artık kussam da önemli değil. Balıkta. Erken de kalkarlar. Çelişik bir durum vardı. Onu da çözünce gerçekten sevindim geldiklerine. Çok şey var konuşacak. Turgut'un kolundaki sargıya Fatma da ilgi göstermişti. Yörelerinde usta bir kırıkçı varmış. Doktorlar anlamazmış. Gerçekten benim ayağımı da bir kırıkçı kadın iyi etmişti. Teyze, Turgut odalarına çekildiler. Biraz sonra da yattılar. Nahide Hanım, Günsel'in konuklarıyla pek az konuşurdu genellikle. Bugün de yorgundu. Turgut'un olayı epey üzmüş, hırpalamış olmalı. Sevil, Günsel ablasını çok sevmiş. Hep görmek istermiş. Faik bunları söylerken Sevil kızararak gülümsüyor, önüne eğiyordu başını. Ya, dedi Günsel, o günden sonra görüşemedik. Ben de çok istedim ama olmadı işte. Sonra onlar da gördüğü öteki işçiyi anımsadı. Demir dökümdeki arkadaş nerede? Remzi, dedi Faik. Remzi memlekete gitti, izinli. Malatyalıdır o. Ailesi orada. Getirecek belki. O da hep sizi sorar. Sağ olsun. Günsel kahve yapmaya kalkıyordu ki bırakmadılar. Çaya peki dendi. Günsel çay koymaya kalkarken Sevil beklenmedik bir atılışla ''Ben de yardıma geleyim mi abla?'' dedi. Sonra da utanmıştı, yüzü kıpkırmızı gülümsüyordu. ''Yok Sevilciğim, sağ ol, yardımlık bir iş yok, şimdi geliyorum.'' Gerçekten şipşirin, sevimli bir kız. Daha da bir açılmış, cana yakın olmuş. Olmaz mı? Neler öğrenmiştir bu Faik'ten? Açılmış gözü. ''Bak, nereye götürüyor? Ne malmışsın?'' Kötü mü doğayı bütün yanlarıyla öğrenmek? İşe yaradığını öğrenmek bir yanımızın. Hep kafanda o. Atamıyorsun. Atamıyorum. Düşünüyorum işte ne yapayım? Cogito, cogitom, cogioto. Sermet'in belki de en doğru sözü. İnsan dendi mi? Ne erkektir o, ne kadın. Birleşince yarımşarlardan bir olurlar, insan olurlar. Bütün çaba insan olmak. Dost doğru da. Gebe kalmayacaksın yalnız. Bir de kimseler duymayacak, görmeyecek. Suç insan olmak. Gizli olacaksın. Sermet kimden duymuştur o sözü? Fransa'da ben... Salona döndüğünde yadırgı bir sessizlik içinde buldu Şevketleri. Sanki o yokken bir şeyler konuşmuşlar da ona da açmayı birbirlerinden bekliyor gibiydiler. Şevket önüne bakıyordu yine. Ötekiler de birbirlerine şöyle bir kaçamak göz atıp bekleşiyorlardı. Tedirginlik duydu Günsel. Bir şey var bunlarda. Soğuk durumu atlatmak için Günsel'in bir şeyler bulup demesine kalmadan Fatma açtı sözü. Biz dedi, seninle bir şey konuşmaya geldik. Daha doğrusu Sevil anlatsın da. Durdu birden, daha da kızarıp iki yanına şaşkın bakan Sevil'e döndü. Hadi anlat sen dedi. Sevil Faik'e baktı son bir kez. Bir hadi sözü de ondan beklemişti sanki. Faik öylece bakıyordu. Şaşkınlığını, utangaçlığını yendi Sevil. Birden Günsel'e döndü. Biz taşlı tarlada otururuz biliyorsun ablacığım. İkinci yüzün sonu. Lütfen 12. kasete geçiniz.